Yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 15. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. 15. bölüm belki de en önemli bölümlerden biridir diyebiliriz. Birinci ayette şöyle yazar. Bundan sonra Rab bir görümde Avram'a şöyle seslendi. Korkma Avram. Senin kalkanın benim. Ödülün çok büyük olacak. Bundan sonra derken Sodom kralının önerisini reddettikten sonra diye anlaşılmalıdır. Hatırlayacaksınız. İbrahim yoğun bir denenmeden başarıyla çıkmıştır. Şimdi Rab bu yengesi için ona bir ödül vaat ediyor. Bu Rabbin İbrahim'e dördüncü kez kendisini açıklamasıdır. Görüyoruz ki Rab bu adamın karakterini geliştiriyor, ona iman adımları atmasını öğretirken imanını da güçlendiriyor. Rab ona ben senin kalkanınım derken İbrahim'i tehlikelerden koruduğunu ve koruyacağını belirtiyordu. Rab ona senin ödülün çok büyük olacak deyince hatırlarız ki İbrahim Sodom kralının önerdiği ödülünü reddetti. Bunun yerine Tanrı onu ödüllendirecektir. Bugün de Tanrı bereketlemek, korumak, ödüllendirmek istiyor değerli dostum. Yeter ki ona itaat edilsin. Avram ya Rab dedi. Bana ne vereceksin? Çocuk sahibi olamadım. Evim şimdi Eliyazer'e kalacak. Bana çocuk vermediğin için evimdeki bir hizmetkar mirasçım olacak. Yaratılış 15, 2 ve 3. ayetler. İbrahim'in Rab'be bu yakarışında yine onun insanlık halini görebiliriz. Rab ona korkma senin kalkanın benim diyor. Ama İbrahim hala korkularını dile getiriyor. Neydi korkusu? Tüm zenginliğini miras bırakabileceği bir varise bile sahip olmamasıydı. Eliezer İbrahim'in uşaklarından biriydi. Herhalde o zamanın geleneklerine göre ev içinde doğan kölenin bazı hakları vardı. İbrahim ile sarayın çocukları olmadığı takdirde bütün miras bu kişiye kalacaktı. Unutmayalım ki İbrahim az önce bir savaştan çıkmıştı. Savaşta insan ölümle yüz yüze gelir. Belki İbrahim de ölümle yüz yüze geldi ve ölümünden sonra malına, mülküne ne olacağını düşünmeye başladı. Bu kapsamda bile Rab ona söz verdi. Senin kalkanın benim. Savaş sırasında İbrahim'e kalkan olan Rab, savaş sonrası da onu koruyacaktı. Değerli dostum, İbrahim imanın babası sayılır. Ama eyleme geçirilmeyen iman boştur. Bu açıdan İbrahim yaşamının pratik yönlerini düşündü. Evim Şamlı Eliezer'e kalacak diye kaygılanırken eminim ki gözü malda değildi. Rabbin ona vermiş olduğu vaatler vardı. Savaş tehlikesi ve ölüm korkusu İbrahim'i gerçeklerle yüz yüze getirmişti. Rab vaadini yerine getirecek miydi? Getirecekse ödülün büyük olacak vaadi ne anlama geliyordu? Sadece mal mülk konusunda vaat veriliyorsa bunun İbrahim için hiçbir anlamı olamazdı. Sonunda tüm malı bir köleye gidecekse daha fazla mal kazanmış neye yarar? İbrahim ile sarayın hayatlarında kocaman bir boşluk vardı. Çocukları yoktu ve Rabbin vaatleri bir çocuk sahibi olmalarına dayanıyordu. Rab İbrahim'e söz vermişti. Onu birçok ulusun babası yapacaktı. Oysa İbrahim tek bir oğlun bile babası olamamıştı. O zamanın Hammurabi yasasına göre İbrahim ile sarayın çocukları olmadan ölürse, başta da belirttiğim gibi bütün serveti kölesi Eliezer'e geçecekti. Şimdi belki İbrahim'in durumunu biraz daha iyi anlayabiliriz. Rab'be çocuk konusunda yakarınca Rab yine Avram'a seslendi ve dördüncü ayette şöyle dedi. O senin mirasçın olmayacak, öz çocuğun mirasçın olacak. İbrahim açık konuşmuştu, Rab de ona açık yanıt vermişti. Senin öz çocuğun olacak dedi. Yani İbrahim ölmeden önce kendi öz çocuğu olacaktı. Şimdi Rab İbrahim'i elinden tutup ona Harkule'de şeyler gösterecektir. Rab Avram'ı dışarı çıkararak göklere bak dedi. Yıldızları sayabilir misin? İşte soyun onlar kadar çok olacak. Yaratılış 15 ayet 5. Bunu söyleyen üç kağıtçının biri değil. Rabbin ta kendisidir. Kime vaat ediyor bunu? 80 yaşlarında bir yaşlıya, üstelik karısı kısır olan bir yaşlıya. Bu adamın tek bir çocuğu bile olamıyor ve Rab ona diyor ki, senin soyun sayılamayacak kadar çok olacaktır. Bu noktada anlıyoruz ki Rab İbrahim'e bir görüm veriyor ve görüm gece vakti geliyor. Gökyüzünde yıldızlar gözüküyor. İbrahim yıldızları sayamazdı. Sayabilseydi bile ancak yaklaşık 4000 yıldız gözle görülebilirdi. Önemli olan gökyüzünde kaç yıldız olduğu değil, İbrahim'in soyunun çok olacağıydı. Burada sadece fiziksel bir soy vaadin alıcısı değildir. İbrahim'in soyundan İsa Mesih gelecek ve İsa sayesinde dünyanın her ulusundan insanlar İbrahim'in ruhsal mirasçıları olacaklardır. İbrahim'in soyundan söz ederken zera sözcüğü kullanılıyor. Bu tohum anlamına geliyor. Buna göre Mesih'in kilisesi İbrahim'in ruhsal soyudur. Pavlos Galatya'daki Mesih imanlılarına yazarken onları da İbrahim'in soyu olarak saydı. Eminim ki Galatya'daki imanlılar sadece Yahudi değillerdi. Yahudi olmayan ulusları da içine alan bir topluluğa yazıyordu. Şöyle dedi Pavlos, eğer siz Mesih'in iseniz, İbrahim'in soyusunuz, vaat uyarınca mirasçılarsınız. Galatyalılar 3.29. Ne güzel bir şey değil mi? İbrahim tek bir varis, bir oğul istiyor ama Rab ona tüm ulusları veriyor. Ne yazık ki daha sonra Yahudi ulusu bu vaadi sadece kendilerine mal etmek istediler. İsrailoğulları özel bir amaç için seçilmişlerdir. İki yönlüydü bu amaç. Birincisi bu soydan kurtarıcı Mesih dünyaya gelecekti. İkincisi ise kutsal yazıların onlara emanet edilmesiydi. Ancak kutsal yazıların emanet edilmesi Mesih'in gelişine kadar devam edecekti. Mesih sonsuz söz beden alıp insan olarak dünyaya gelince Musa'nın yasasını bozmaya değil onu tamamlamaya geldi. Mesih ise çarmıh üzerinde tüm insanların günahı için kusursuz bedenini kurban olarak sunduğu zaman hem Yahudi ulusunu hem de diğer ulusları kurban olan bedeninde birleştirdi. Tabii bu beden şimdi onun kilise topluluğudur, inanlılar topluluğudur. Bu toplulukta insanlar arasında hiçbir ayrım ve ayrılık yoktur. İşte Rabbin İbrahim'e verdiği vaat bu kadar geniş kapsamlı ve evrenseldir. 6. ayette şöyle diyor, Avram Rab'be güvendi. Rab bunu ona doğruluk saydı. Basit bir söz ama uygulaması o kadar zor. İbrahim Rabbin sözüne inandı. Bu 80 yaşını aşkın adam çocuk sahibi olacağına inandı ve onun bu imanı Rabbin katında doğruluk sayıldı. İbrahim Rab'be güvendi ve Rab bunu ona doğruluk saydı sözü kutsal kitabın en sarsıcı ve hayat değiştirici sözüdür. Basitçe İbrahim Rab'be inandı. Evet, Rab kendi görüşümde her şey bana imkansız gibi gözükse de ben sana inanıyorum çünkü senin için olanaksız diye bir şey yoktur gibisinden bir imandı bu. Gerçek doğruluk budur. Kendi dindarlığımızla, iyi işlerimizle, sadaka vermekle, ibadet etmekle ya da ibadet yerlerine gitmekle Tanrı katında doğru sayılamayız. Rab'be ve sözüne inanmakla doğru sayılırız. Elçi Pavlos Roma'daki imanlılara yazarken buna şöyle açıklık getirdi. Öyleyse bedensel açıdan atamız İbrahim'e ilişkin ne dememiz gerekiyor? Eğer İbrahim yaptığı işlerden ötürü doğrulukla donatıldıysa övülmek için bir dayanağı vardır. Ama Tanrı'nın önünde övülmek için değil. Çünkü kutsal yazı ne diyor? İbrahim Tanrı'ya iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. Çalışana verilen karşılık armağan değil hak sayılır. Ne var ki Tanrı saymazı doğrulukla donatan Tanrı'ya iman eden kişinin yaptığı işler değil, imanı doğruluk yerine sayılır. Değerli dostum, Yahudiler ataları İbrahim ile çok övünürlerdi. Hatta kendi Yahudilikleriyle çok övünürlerdi. Ve hala övünmekteler. Özel bir soy oldukları için Rabbin onları kayırdığına inanırlar. Oysa Rabbin kayırıcılığı ancak iman yoluyladır. Yahudilerin atası sayılan İbrahim bile iman yoluyla Tanrı katında doğru sayıldı. Aslında İbrahim sadece Yahudilerin atası değil, iman yolunda yürümek isteyen her imanlının atasıdır. İbrahim gerçekten iyi işler yapmış bir insandı. Kendi hayatını hiçe sayarak kardeşi oğlu Lut'u kurtarmaya gitti. Birçok açıdan özveriyle dolu bir insandı. Ama bu özellikleriyle Rabbin önünde övünemezdi. Evet, Rabbi hoşnut eden işler vardır ama bunlar bizim işlerimiz değil. Kutsal söz buna iman işleri der. Aslında İbrahim Rabbin sözüne inandığı zaman Rab bunu ona doğruluk saydı ama daha sonra İbrahim'in imanı denenecekti. İşte bu denenme safhasında İbrahim iman işlerini uyguladı. Kutsal yazılar bize açıklıyor. İbrahim Tanrı'ya inandı ve bu ona doğruluk sayıldı. Ama İbrahim yaptığı tüm iyilik işleriyle cennete gitme hakkını kazandı mı? Hayır. Kurtuluş bir armağandır. Eğer bir kişi iyi işler yapmakla kurtuluşu kazanabilseydi, kurtuluş bir armağan sayılamazdı. Oysa kurtuluş armağandır ve bu armağan kendi günahlılığını görüp bu armağanı isteyenlere verilir. Çünkü günahlı bir kişi Tanrı'nın kızgınlığından kurtulmak için Mesih'e güven bağladığı zaman Tanrı o günahlıyı doğru sayar. Peki ama Tanrı katında doğru sayılmak ne demektir? Doğru sayılmak Tanrı'nın huzurunda günahlarımıza bağış bulmak ve tüm suçlamalar önünde lekesiz olmak demektir. Normal bir mahkemede yargıç bir suçluyu bağışlarsa onu aynı zamanda doğru sayamaz. Suçluydu adam. Affedilmeye ancak suçlu kişiler ihtiyaç duyar. Adam suçlu değilse o zaman yargıç onun suçsuz olduğunu ilan eder. Çünkü onun bağışa ihtiyacı yoktur. Fakat suçlu bir kişiyi hem bağışlamak hem de onu suçsuz yani doğru ilan etmek normal bir yargıcın yaptığı bir iş değildir. Böyle bir işi ancak Tanrı yapabilir. O günahlı ve suçlu kişiyi hem bağışlar hem de suçsuz, haklı diye ilan eder. Elçi Pavlos İbrahim'in imanından söz ederken şöyle yazdı. İbrahim Tanrı'ya iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. Demek ki iman kuralına bağlı olanlar İbrahim'in gerçek çocuklarıdır. Tanrı'nın ulusları İman kuralı uyarınca doğrulukla donattığını öngören kutsal yazı, sevindirici haberi İbrahim'e önceden müjdeledi. Tüm uluslar sende kutlu kılınacak. Böylelikle iman kuralına bağlı olanlar, iman edip kutlu kılınan İbrahim'le birlikte kutlu kılınırlar. Bunu Galatyalılar 3:6-9'da okuyoruz. İbrahim her zaman Rab'be sadık kalmaya çalıştı ama onu ölüm yargısından kurtaran onun sadakati değil, Rabbin vaadine inanmış olmasıydı. İmanımız İbrahim'in imanı gibi olmalı. O Rabbin sözüne inandı ve Rab bunu ona doğruluk saydı. Tanrı Avram'a bu toprakları sana miras olarak vermek için Kildanilerin Ur kentinden seni çıkaran Rab benim dedi. Avram, Ya Rab, Yahve, bu toprakları miras alacağımı nasıl bileceğim diye sordu. Bu ayetlerde yani Yaratılış 15:7-8 ayetlerinde yine görüyoruz ki İbrahim'in Rab tarafından ilk çağrıldığı yer Ur kentiydi. Hem de Kildanilerin Ur kenti. İbrahim Kenan ülkesine gelmek için kendi topraklarını bırakmış ve bilmediği bir ülkeye gelmişti. Bu iman adamının bile bazı pratik soruları vardı. Evet, sana inanıyorum ya Rab. Ama bu toprakları miras alacağımı pratik yönde nasıl bileceğim gibi bir soru soruyor. İbrahim, Rab'be direkt soru sormaktan çekinmezdi. İbrahim soru sormaktan korkmadı ve Rab onun sorusunu yanıtlayacaktır. Soru, bu toprakları miras alacağımı nasıl bileceğim idi. Şimdi Rab somut bir şey yapacak. İbrahim'e verdiği sözü perçinleyecek, pekiştirecektir. Rab ona sanki şöyle diyecek. Bak İbrahim, ben sana söz verdim. Bir oğlun olacak. Ben bu sözümü herkesin önünde somut şekilde mühürleyeceğim. Yaratılış 15, 9, 10 ayetlerde şöyle diyor. Rab şöyle karşılık verdi. Bana bir düve, bir keçi, bir de koç getir. Hepsi üçer yaşında olsun. Bir de kumruyla güvercin yavrusu getir. Avram bunların hepsini getirdi. Oradan kesip parçaları birbirine karşı dizdi. Yalnız kuşları kesmedi. Acaba İbrahim burada ne yapıyordu? Basitçe diyebiliriz ki Rab'be bir sunu, bir kurban şöleni hazırlıyor. Rab bizim insan anlayışımıza hitap edebilen yöntemleri seçer. İbrahim'in hiç de bilmediği bir şekilde antlaşmayı onaylasaydı, İbrahim için bunun hiçbir anlamı olmazdı. O günlerde antlaşmalar bu şekilde yapılırdı ve Tanrı insan kültürüne uygun bir şekilde İbrahim ile antlaşmasını pekiştiriyor. İbrahim sunuyu hazırladı ve beklemeye başladı. Kendine düşen görevi yapmış, şimdi Rabbi bekliyor. Beklerken de boş durmadı. Leşlerin üzerine konan yırtıcı kuşları kovdu diyor 11. ayette. Bu kısa ayetten açıkça görüyoruz ki kutsal kitaba kaydedilen bu olay gerçektir. Doğal şekilde olayları anlatıyor ve hayal gücümüze yardım ediyor. Orta Doğu'nun yırtıcı kuşlarından bir ikisini tahmin edebiliriz. Akbabalar ve kuzgunlar. Beklenmedik konuklar gelmeye başlamış ama İbrahim'in beklediği konuk hala ortalarda yok. Acaba sözünü tutacak mı Rab? Bunca hayvanı kesti. Her şey hazır bekliyor ama Rab ortalarda görünmüyor. 12. ayette şöyle diyor Yaratılış 15. bölümün. Güneş batarken Avram derin bir uykuya daldı. Üzerine dehşet verici zifiri bir karanlık çöktü. İki kişi bir antlaşma yaptıkları zaman bir kurban kesilir ve hayvan iki parçaya bölünürdü. Sonra antlaşmayı yapan iki kişi birlikte parçaların arasından geçerlerdi. Ama şimdi görüyoruz ki İbrahim yürüyecek halde değil, derin bir uykuda. Aslında bunun nasıl bir uyku olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Orijinal İbranice'de tardemah sözcüğü kullanılır. Bu bir çeşit halsizlik ya da dalınç ve kendinden geçme de olabilir. Kısaca diyebilirim ki İbrahim kımıldayamaz durumdaydı. Yani Rab o anda gelse onunla birlikte kesik hayvan parçaları arasından geçemezdi. Aslında geçmesine gerek yoktu çünkü antlaşmayı yapan Rab'bin kendisiydi. İbrahim'den beklediği sadece iman etmesiydi, o kadar. Kardeşim, işte günümüzden binlerce yıl önce İbrahim ile Rab arasında böyle bir antlaşma oldu. Bunu unutmamalıyız. Çünkü daha sonra da birçok antlaşmalara tanık olacağız. Bu antlaşmaların en sonuncusu günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce oldu. Rab kendi özünden biricik oğlu olan Mesih'ini yeryüzüne gönderdi. Elçi Yuhanna şöyle der: Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi, öyle ki her kim ona iman ederse yok olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun. Bununla İbrahim arasında şu bağlantı vardır. Tanrı'nın İbrahim ile yaptığı antlaşma bir iman antlaşmasıydı. İleride bizim günah cezamızı kendi bedeninde çekmek için çarmıhta kendisini kurban edecek olan Mesih'e işaret ediyordu. Rab ise yeryüzüne geldi. Senin ve benim günah cezamızı kendi üzerine alarak çarmıhta kurban oldu. Ne amaçla? Öyle ki her kim ona iman ederse yok olmasın, sonsuz yaşama kavuşsun. Her kim iman ederse. İbrahim'den beklenen sadece Rab'be iman etmesiydi. Antlaşma iki kişi arasında yapılır. İbrahim'in zamanında İbrahim ile Rab arasında yapıldı. Bugün Rab ise kendi kanında seninle bir antlaşma yapmak ister kardeşim. Nasıl ki İbrahim bu antlaşmanın onaylanması için sadece iman etti, başka bir iş yapmadı, Rab da senden sadece iman etmeni bekliyor. İsa çarmıha çakılalı yaklaşık 2000 yıl oluyor. Bu sonsuz kurban benim için sunulurken ben şahsen orada değildim. Zamanlama açısından benim orada bulunmama gerek yoktur. Çünkü Mesih'in sunduğu kurban sonsuzdur ve sonsuzluğu kapsar. Benim orada bulunmama gerek yoktur. Rab oradaydı ve onun kendi özünden göndermiş olduğu biricik oğul İsa Mesih oradaydı. sonsuz oğul benim günahlarım için çarmıha çakıldı. Ben orada olmuş olsaydım bile benimle yapmak istediği antlaşma konusunda bir söz veremezdim. Söz verebilseydim bile o sözümü tutamayacağıma eminim. Her şeyi Rabbin kendisi benim için yaptı. İbrahim ile antlaşma yaparken de Rab ondan bir söz vermesini istemedi. İbrahim Rab'be inandığı için Rab önce onu doğru saydı, sonra da ona bir vaatte bulundu ve vaadini yerine getireceğini kanıtlamak ya da perçinlemek için bu antlaşmayı yaptı. Şartlı bir antlaşma yapmış olsaydı her şey bozulurdu. Diyelim ki şartlardan biri İbrahim'in her gün dua etmesiydi. Bakarsınız bir gün İbrahim hasta ve morali bozuk. Ne dua etmek ister ne de edebilir. O zaman da antlaşma bozulurdu. Rab bizim günahlarımızın bağışı konusunda da şartlı bir antlaşma yapsaydı yanmıştık. Rab İbrahim ile yaptığı bu antlaşmada sadece Rabbin yaptığını evet yani amin demesini istedi. İsa Mesih aracılığıyla değerli dostum, yürürlüğe koyduğu yeni antlaşmada da Rab bizden sadece iman etmemizi ve onun çarmıh üzerinde yapmış olduğu sonsuz işe evet dememizi ister. Dostum, kurtuluş, günahların bağışı, cennete giriş, sonsuz yaşam işte budur. Rabbin İsa Mesih aracılığıyla yaptığı işe evet demek, ona inanmak ve onu kabul etmek. Bu konuda Rab'be iman etmiş bir kadıncağızın öyküsünü size anlatmak istiyorum. Bu kadın İsa Mesih'e iman etmiş ve çocuklarının da aynı inanca sahip olmaları için dua ediyormuş. Gel zaman git zaman kadıncağızın bir oğlu büyümüş ve üniversiteyi kazanmış. Tabii annesinin olumlu etkisinden ayrılıp üniversite atmosferinde olumsuz etkilerle karşılaşınca Tanrı hakkında edindiği olumlu etkiler yavaş yavaş eriyip gitmiş. Bir gün sevecen anne oğluyla konuşup kendi imanından ve öldüğü zaman kesin olarak cennete gideceğinden söz etmiş. Bunun üzerine oğlunun biraz canı sıkılıp saçmalama anne demiş. Cennete gideceğinden nasıl emin olabilirsin? Biz bu kocaman evren içerisinde bir toz parçasından çok çok daha küçüğüz. Sonsuz bir Tanrı bizim gibi önemsiz şeylerle nasıl ilgilenir ki? O kadar işi varken senin kurtuluşunla mı ilgilenecek? Delikanlı böyle konuşurken kadıncağız sessizce onun kahvaltısını hazırlamış ve sonunda o da masaya oturup şöyle demiş. Canım oğlum, ben de bunu düşündüm. Kendime dedim ki herhalde Tanrı benim bu önemsiz canımla hiç ilgilenmez. Belki sen haklısın. Belki de bu kocaman evrende benim varlığım bir hiçtir. Belki de şu anda varlığım sona erse, ölsem belki de öldüğümden bile haber olmaz Tanrı'nın. Ama o zaman Tanrı'nın kaybı benim, senin kaybından daha büyük olur. Neden? Çünkü ben sadece önemsiz varlığımı yitireceğim. Ama o zaman Tanrı itibarını yitirmiş olur. Kutsal sözünde Tanrı vaat etti. Söz verdi ki, ona inanırsam benim canımı kurtaracaktır. İşte ben ona güveniyorum. Ona inanıyorum. Söz verdi. Bu sözü veren Tanrı'dır. Her kim ona iman ederse yok olmayacak. Sonsuz yaşama kavuşacaktır. İşte değerli kardeşim, antlaşmayı yapan Rabbin kendisidir. Benim sadece ona inanmam yeter. İbrahim bu dalınç içinde kımıldayamaz durumdayken Rab ona gelecek günler hakkında bilgi vermeye başladı. Rab Avram'a şöyle dedi. Şunu iyi bil ki soyun yabancı bir ülkede garipler gibi yaşayacak. 400 yıl kölelik edip baskı görecek. 13. ayet. Kutsal yazıları araştırdığımızda görüyoruz ki İsrail oğulları Rabbin onlara vaat etmiş olduğu ülkeden 3 kez çıkarıldı. İşte Rabbin İbrahim'e bir rüyette konuştuğu ortam birincisidir. Daha sonra bu söz gerçekleşecektir ama Kenan diyarına geri dönecekler. Bir de Babil sürgünü olacaktır. Bu ikinci çıkıştır. Son olarak İsa'dan sonra 70 yılında Yeruşalim kenti yerle bir edildi ve üçüncü kez Yahudi ulusu dünyanın dört bucağına dağıldı. Şimdi yeniden bir devlet kuruldu. Yahudiler geri dönmeye başladılar. Rab İbrahim'e ilk çıkışı ve bunun beraberinde getireceği kara günleri gösterdi. Dalınçta Rab İbrahim'e konuşmaya devam edip şöyle dedi. Ama soyuna kölelik yaptıran ulusu ben cezalandıracağım. Sonra soyun oradan büyük mal varlığıyla ayrılacak. Sen de esenlik içerisinde atalarına kavuşacaksın. İleri yaşta ölüp gömüleceksin. Yaratılış 15, 14, 15. ayetler. Çıkış kitabında Rabbin sözü gerçekleşecektir. Gerçekten büyük mal varlığıyla Mısır'dan çıkıp Kenan diyarına gideceklerdir. Tabi İbrahim bu olaylardan önce ölüp Rabbin yanına gidecektir. Rab geleceğe ait ön bildiriyi şöyle sonuca bağladı. Soyunun dördüncü kuşağı buraya geri dönecek. Çünkü Amorluların yaptığı kötülükler henüz doruğa varmadı. 16. ayet. Rabbin zamanlaması her zaman önümüze çıkmaktadır. Bazen sorular soruluyor. Filistin'de insanlar yaşarken neden İsrailoğullarını oraya gönderdi? Ve bu insanları rahatsız etti. Aslında Rab tüm insanları sever. Irk ayrımı yapmaz. Rab Amorluları da severdi. Ancak her şeyi bilen Rab, bu insanların ileride yoğun şekilde kötüleşeceğini de biliyordu. İbrahim'e bu ülkeyi vaat ederken aynı zamanda Amorluların kötülüğü de cezalandırılacaktı. Ancak Rab onlara zaman tanıyordu. Hatta göreceğimiz gibi 400 yılı aşkın bir zaman tanıyacaktır. Bu zaman içerisinde tövbe etmedikleri takdirde onları yargı bekliyordu ve bu yargı gelecektir. Şimdi İbrahim bir dalınç içerisinde bunları duydu ve sonra ne olduğunu kutsal kitap şöyle anlatır. Güneş batıp karanlık çökünce dumanlı bir mangalla alevli bir meşale göründü ve kesilen hayvan parçalarının arasından geçti. Yaratılış 15 ayet 17. Dumanlı mangal ile alevli meşale birer simgedir. Aslında mangal sözcüğü yetersiz kalıyor. İbranice'de tanur sözcüğü kullanılır. Bizim bildiğimiz tandır sözcüğüne çok yakındır bu. Ve bir çeşit fırını dile getirir. Simge olarak her iki sözcük yani fırın ve meşale İsa Mesih'i temsil etmektedir. Fırın Mesih'in ikinci gelişinde beraberinde getireceği yargıdan söz eder. Meşale ise onu dünyanın ışığı olarak gösterir. Bu simgelerden söz ediyorum çünkü eski antlaşma döneminde Rab insanlarla konuştuğu zaman genelde konuşan sonsuz Mesih'tir. Yaratılış 15, 18, 21 ayetlerinde şöyle diyor. O gün Rab Avram'la antlaşma yaparak ona şöyle dedi. Mısır ırmağından büyük Fırat ırmağına kadar uzanan bu toprakları kendilerin, Kenizlilerin, Kadmonluların, Hititlilerin, Perizlilerin, Refalıların, Amorluların, Kenanlıların, Girgaşlıların, Yevusluların topraklarını senin soyuna vereceğim. Göründüğü gibi bu bölgede birçok ırklar yaşıyordu. Unutmayalım ki bunların hepsi aynı anne babadan ve daha yakın bir geçmişe bakacak olursak Nuh'un ailesinden türemişlerdi. Rab hepsini seviyor ama aynı zamanda onun kutsallığı ve adaleti kötülüğün yargılanmasını talep ediyor. İleride bu yargının nasıl şekil alacağını göreceğiz. Evet, İbrahim Tanrı'ya iman etti ve bu ona doğruluk sayıldı. Tanrı seni de değerli dostum kayrası aracılığıyla kurtarır. Eğer onun senin için yaptığına iman edersen.